Ayrı Mon, sayfa 84. Bir saat sonra Pierre Janet İhtisas Hastanesi'nin park alanında Anais mesajlarını kontrol ediyordu. Lecoz 3 kere aramıştı. Onu hemen geri aradı. Maktulün kimliğini tespit ettik. Adı Duruy, Philip, 24 yaşında. İşsiz, sabit bir ikametgahı yok, bir canlı cenaze. Anais defterini çıkardı ve çabucak bilgileri not etti. Bundan emin miyiz? Kesinlikle. Torbacılara boşa kürek salladım. Sonra Sylvie Gentilli ile karşılaşana dek 4 eczacı ile konuştum. Kadın Talans'ta Camille Pelletan sokağının 74 numarasında ikamet ediyor. Victoria Meydanı'nda eczanesi var. Biliyorum, devam et. Cep telefonuna maktulün resmini yolladım. Yaralara ve dikiş izlerine rağmen herifi kesin olarak teşhis etti. 3 aydan beri aylık Subutex istikakını almak için ona gidiyormuş. Bravo. Hepsi bu değil. Caffar'ı aradım. Victor Hugo varoşlarında yaşayan herifler de bizim adamı tanımış. Onu Fifi olarak biliyorlar. Ama kesinlikle aynı adam. Oralara takılan bir gotik. Bazen haftalarca ortadan kayboluyormuş. Söylediklerine göre son zamanlarda Vignes sokağının yanındaki terk edilmiş bir binada yaşıyormuş. Anais arabasının kapısını açtı ve bindi. Onu en son ne zaman görmüşler? Benim eczacı 3 hafta önce görmüş. Varoşlardaki herifler ise birkaç gün önce. Ama ölümünden önce nereye kaybolduğunu bilen kimse yok. Hiç arkadaşı yok mu? Ya da bize daha fazla bilgi verebilecek bir yakını? Hayır. Duru yalnız bir adammış. Ortadan kaybolduğunda kimse nereye gittiğini bilmezmiş. Köpeği falan yok mu? Var. Bir çoban köpeği. Ortalarda yok. Katil onu da öldürmüş olmalı. Sen yine de hayvan barınaklarını kontrol et. Anais'in aklına güvenlik kameraları geldi. Alanı genişletmek gerekiyordu. Tüm şehri taramak. Philip Duru'yu bu kayıtların birinde olabilirdi. Belki de torbacı katille birlikte. Hala böyle bir olasılık vardı. Ya eşyaları? Köpeğiyle birlikte gömülmüş olmalı. Anais cinayetin işleniş biçimini bir kez daha, ancak daha net bir şekilde gözden geçirdi. Katil ne bir evsizdi ne de Duru'yun tanıdığı biri. Son darbeyi indirmeden birkaç gün önce kurbanını belirlemişti. Onu tavlamıştı. Güvenini kazanmıştı. Bu gotiğin bir bağımlı olduğunu biliyordu. Yalnız yaşadığını biliyordu. Böylece ortadan kalkması kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Bir köpeği olduğunu biliyordu. Ondan kurtulmak için bir planı vardı. Ayrıntılar. 12 Şubat Cuma. Saat 20 diyelim. Bordo'ya gecenin karanlığı çöküyor. Karanlık ve sis. Ya katil sis sebebiyle bu geceyi seçiyor ya da saldırısını bu tarihe göre planladı ve hava şartları da onun için bir bonus oldu. Philip Duru'yu nerede bulacağını biliyor. Ona olağanüstü bir vuruş teklif ediyor ve onu gözlerden uzak, önceden her şeyi hazır ettiği sakin bir köşeye götürüyor. Özellikle tüm izlerin hızla yok edilmesi için her şey hazır. Köpek, çanta, giysiler. Planlı bir katil. Çelik gibi sinirlere sahip. Alanında bir profesyonel. Onu tedavi eden doktorun adını aldın mı? Lanet olsun, unuttum. Bazı bilgileri ulaştığım için çok memnundum. Boş ver. SMS de bana eczacı kadının numarasını yolla. Ben ilgilenirim. Ben ne yapayım? Onun medeni durumunu bildiğine göre Duruy'un Bordeaux'daki ilişkilerini ve karıştığı olayları araştır. Bu çok zor olacak. Bu herifler, Anais onun ne demek istediğini anlıyordu. Evsizler modern toplumların son özgür insanlarıydı. Kredi kartları yoktu, çek defterleri yoktu, arabaları yoktu, cep telefonları yoktu. Her bağlantının, her telefon görüşmesinin, her hareketin kayda alındığı bir dünyada arkalarında iz bırakmayan tek grup onlardı. Adamımız bir uyuşturucu bağımlısı olduğuna göre UKOSOM'a başvurur. Uyuşturucu kullananları sorgulama veri merkezinin kayıtlarında Fransa'da uyuşturucuya bağlı tüm tutuklamaları bulmak mümkündü. Başlık baş harflerle örtüşmüyordu. Ancak Anais zaten uzun zamandan beri ulusal polisin kullandığı kısaltmaları anlamaya çalışmaktan vazgeçmişti. Parmak izinden hiçbir netice alamadık diye karşılık verdi Lecoz. Bu da teknolojinin kesin bir bilim olmadığını ispatlıyor. Duruy'un daha önce tutuklanmış olduğuna eminim. Bir kez daha kontrol et. Ayrıca sosyal güvenlik kayıtlarını da incele. Duruy en az bir kere uyuşturucu veya başka bir sebeple hastaneye yatırılmış olmalı. Belki işsizlik parası alıyordur. Hepsini bana rapor edersin. Ya torbacılar? Başkomiser bu ipucuna fazla inanmıyordu. Satıcılar bu konuda bir şey söylemezlerdi. Ve zaten katile beyaz eroini satan onlar değildi. Onun kendi bağlantısı vardı. Unut, idari konulara odaklan. Ayrıca Duruy'un eksiksiz yaşam öyküsünü de istiyorum. Caffar'ı ara. Sivil toplum kuruluşlarını silkelesin. Sosyal merkezler, dernekler. Evsizlerin takıldığı yerleri ve işgal etmiş binaları dolaşsın. Konantla da görüş. Güvenlik kameralarının CD'lerini izlemeye devam etsin. Bu görüntülerde Drew'un olması gerekiyor. Son günlerini nasıl geçirdiğini saniye saniye öğrenmek istiyorum. Önceliğimiz bu. Telefonu kapattı ve hareket etti. Bu hapishaneyi andıran tımarhaneden bir an önce ayrılmak için acele ediyordu. Talens yakınlarındaki üniversite yurduna kadar birkaç dakika yol aldı. Yeni bir park alanında yeniden durdu. SMS'lerini kontrol etti. Rekoz, eczacı kadının telefon numaralarını yollamıştı. Hemen Sylvie Gentile'yi aradı. Kayıtlar kadının yanında değildi. Pazar gününü ailesiyle geçiriyordu. Ama Philip Drew'yu tedavi eden doktoru hatırlıyordu. David Tio. Bir semt doktoru. Anais yeniden telefona sarıldı. Telefonu pratisyen hekimin karısı açtı. Her pazar olduğu gibi Tio, lajdaki golf alanında 18 delik oynuyordu. Dipnot, 18 delik. Golf oyununda en az vuruşta topu 18 deliğe sokmaya dayanan bir oyun türü. Anais orayı biliyordu. Kontak anahtarını çevirdi ve parkurun bulunduğu Kayşak'a doğru yola çıktı. Direksiyonda amnezik adamla yaptığı görüşmeyi düşündü. Fiziksel olarak adam etkileyiciydi. Ancak sıradan bir zekaya sahip gibiydi. İlk bakışta karıncayı bile incitecek birine benzemiyordu. Ama onun ilk bakışta değerlendirmede bulunması için maaş ödenmiyordu. Ancak kesin olan bir şey vardı. İri yarı adam ne planlı bir katilin ne de nitelikli bir torbacının profiline sahipti. 14.30 Anais Medokru yolunda ilerliyordu. Psikiyatrla yaptığı konuşma aklına geldi. Olabilecek en iyi son. Matthias Freire gizemli bir yakışıklılığın arketipiydi. Düzgün ancak içsel bir sıkıntı sebebiyle hüzünlü yüz hatları. Sırrını açık etmeyen yoğun koyu renkli gözler. Son derece romantik, dalgalı, kapkara saçlar. Giysilerine gelince dış görünümüyle ilgili genel bir aldırmazlığı gözler önüne seriyordu. Buruşuk beyaz önlüğüyle Freire bir dağınık yatağı andırıyordu. Onu bu şekilde çok daha seksi bulmuştu. Sakin olan Ayis, daha önce de işiyle duygularını karıştırmış ve bu da hep yıkımla sonuçlanmıştı. Ancak psikiyatrın tavrı da onun işini kolaylaştırmıyordu. Soruşturma konusunda daima hastasına öncelik verecekti ve bir şeyler bulsa bile ona asla telefon etmeyecekti. Lege Golf alanının tabelasını gördü. Aslında pazar günü çalışmaktan memnundu. En azından öğleden sonrasını kanepesinde Rolling Stones'un Wild Horse'unu ya da Lou Reed'in Perfect Day'ini dinleyerek olmayacak hayallerle geçirmeyecekti. İş kalp yarısı çekenler için son can simidiydi. Bahama üslubundaki kül rengi, ahşap, uzun binalar golf alanına bakıyordu. Kızıl sedir ağacından kaplamaları ve çatıları olan Karaçam'dan inşa edilmiş yapılardı bunlar. Küçük yeşil vadiler manzarayı tamamlarcasına bu tek düze binaları kuşatıyordu. Anais golfünü otoparka 4x4 Porsche Cayenne'lerin ve Aston Martin'lerin arasına park etti. Arabasından çıkınca bu parlak kaportaların üzerine tükürmek veya bir iki dikiz aynasını kırmak geldi içinden. Golf'ten nefret ediyordu. Burjuvazi'den nefret ediyordu. Bordeaux'dan nefret ediyordu. Neden bu kente geri döndüğünü düşündü. Ama kinini beslemek her zaman için iyi bir yöntemdi. Tıpkı vahşi bir hayvanı beslemek gibi. Bu negatif enerji onu ayakta tutuyordu. Clubhouse'a kadar yürüdü. Kapıdan içeri girerken birden babasıyla burun buruna geldiğini hayal etti. Hep böyle bir olasılığın gerçekleşmesinden korkuyordu. İşte bu şehirden uzaklaşmasını gerektirecek bir sebep daha. Salonlara ve golf malzemesi satan mağazaya bir göz attı. Tanıdık bir sima yoktu. Ayrıca bu tür özel mekanlarda Çetelet'in kızı olarak tanınmaktan da korkuyordu. Bordeaux'un yüksek sosyetesinden hiç kimse bu ismin çevresinde patlak veren skandalı unutmamıştı. Bara ulaştı. Kot pantolonu ve uçları demirli botları sebebiyle kimsenin onu kapı dışarı etmemiş olmasından dolayı şaşkındı. Golfçüler, çoğunlukla erkekler, vernikli ahşap bar tezgaha dayanmışlardı. Hepsinin üzerinde yönetmeliğe uygun kıyafetler vardı. Kareli pantolonlar, sık ilmekli polo yaka tişörtler, çivili ayakkabılar, hayasızca sergilenen markalar, Ralph Lauren, Hermes, Louis Vuitton. Barmene gizlice kimliğini göstererek kendini tanıttı ve buraya gelme sebebini açıkladı. Adam kedilerin şefini çağırdı. Dipnot, kedi. Oyuncunun golf takımlarını sahada taşıyan görevli. Yeşil kazağına iliştirilmiş yaka kartında adının Nicholas olduğu yazılıydı. Doktor David Tio golf parkundaydı. Anais kediyle birlikte dışarı çıktı. Tam golf arabasına binmeye hazırlanıyordu ki doktorun soyunma odasına döndüğü haberi geldi. Anais Nicholas'tan oraya gitmesini istedi. Burası dedi Nicholas, arabayı küçük bir tepenin eteğindeki ahşap villanın önünde durdururken. Ancak burası sadece erkeklere mahsus bir yer. Benimle gel. Erkek inine girdiler. Duşlardan gelen su şıpırtıları, tok erkek sesleri, ter ve parfüm kokuları. Bazı adamlar ahşap kapaklı dolapların önünde giyiniyordu. Bazıları üzerlerinden sular damlayarak anadan yürüyen duştan çıkıyordu. Bazıları ise saçlarını tarıyor veya saçlarına jöle sürüyordu. Anais, sınırsız erkek gücünün hakimiyetindeki bir ine girdiğini sandı. Ve burada şüphesiz para, güç, siyaset, sportif zaferler konuşuluyordu ve tabii seks de. Herkes metreslerinden, başarılarından, doyumlarından ve elbette ki Green'deki skorlarından söz ediyor olmalıydı. Dipnot, Green. Bir golf alanında her deliğin çevresinde topun kaymasına elverişli çimenli yer. Şimdilik kimsenin dikkatini çekmemişti. Nikolas'a döndü. Tiu nerede? Kedi kemerinin tokasını bağlamayı henüz tamamlamış bir adamı işaret etti. Uzun boylu, yapılı, kır saçlı, 50'li yaşlarda biriydi. Anais adama doğru yaklaştı ve içini yeni bir huzursuzluğun kapladığını hissetti. Herif babasına benziyordu. Geniş, bronzlaşmış muhteşem bir yüz. Arazilerini ayaklarının altında hissetmeyi seven, toprak sahiplerine has, aynı dış görünüm. Doktor Tiu, adam Anais'e gülümsedi. Genç kadının huzursuzluğu daha da arttı. Saydamlıkları insanı delip geçen aynı buzdağı gözler. Benim. Anais Çetelet, Bordo Emniyetinde başkomiser. Sizinle Philip Drouy hakkında konuşmak istiyordum. Philip, evet çok iyi anladım. Ayakkabısını bağlamak için ayağını bankın üstüne koydu. Çevresindeki gürültüyü ve karmaşayı umursamaz bir hali vardı. Anais birkaç saniye ayakkabısını bağlamasını bekledi. Adam diğer tekine geçti. Başı dertte mi? Öldü. Aşırı dozdan mı? Doğru. Adam doğruldu ve kederci bir edayla yavaşça başını salladı. Haber sizi şaşırtmışa benzemiyor. Damarlarına zerk ettiği o şeyle şaşılacak bir şey yok. Ona Subutex yazıyormuşsunuz. Uyuşturucuyu bırakmaya mı çalışıyordu? Belli dönemleri vardı. Bana son gelişinde Subutex'i 4 mg'a indirmiştim. Oldukça iyi gibiydi. Ama ben pek fazla umutlu değildim. İşte ispatı. Adam kabanını giydi. Onu en son ne zaman gördünüz? Ajandama bakmam gerekiyor. Yaklaşık 2 hafta önce. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Pek fazla bir şey değil. Aylık reçetesini almak için dispansere geliyordu. Köpeğini dışarıda bırakıyordu ve hayatıyla ilgili konuşmuyordu. Dispanser mi? Onu muayenenizde kabul etmiyor muydunuz? Doktor tahta düğmelerini ilikledi. Spor çantasını kapattı. Hayır, her perşembe San Michel Centre'de nöbetim var. Bir MPM, Medikopsikoloji Merkezi. Zaten Anais de bu burjuvanın Philip Drouy gibi kirpas içindeki bir evsizi muayenehanesine kabul edeceğine pek ihtimal vermemişti. Onu PVC kaplı bir salonda, mahallenin marjinal simalarını beklerken gözünün önüne götürmekte de zorlanıyordu. Adam başkomiserin düşüncelerini okumuş gibi açıkladı. Benim gibi bir doktorun bir dispanserde nöbet tutması sizi şaşırttı sanırım. Bu şüphesiz biraz vicdanımı rahatlatmak için yaptığım bir şey. Bunu ironik bir tonda söylemişti. Anais bu adamdan gittikçe daha çok rahatsız oluyordu. Çevresindeki gürültü patırtı durumu daha da ağırlaştırıyordu. Birlikte olmaktan memnun, güçlerinin ve zenginliklerinin tadını çıkaran bu uğursuz erkek güruhundan yayılan gürültü kulaklarını tırmalıyordu. Tiu lafı soktu. Siz solcu polislere göre tüm kötülüklerin kaynağı biziz. Her ne yaparsak yapalım hep hatalıyız. Hep kendi çıkarımız doğrultusunda ve burjuva ikili yüzlülüğüyle hareket ederiz. Geçerken birkaç kişiye selam vererek çıkışa doğru yöneldi. Anais adamın peşinden gitti. Philip Drouy size hiç ailesinden söz etti mi? Bir ailesi olduğunu sanmıyorum. Her neyse zaten bu konuda bana tek kelime bile etmedi. Ya arkadaşları? O konuda da bir şey söylemedi. O bir göçebeydi. Yalnız bir adam, bu tarzı seviyordu. Sessiz ve ketum bir genç. Müziğin ve uyuşturucunun peşinde seyahat eden biri. Tiu kapıdan çıktı. Anais de peşinden. Saat daha yeni 16 olmuş ancak hava şimdiden kararmaya başlamıştı. Erkek seslerine bir karganın bağırtısı eşlik etti. Başkomiser ceketinin içinde ürperdi. Ama Bordeaux'da ikamet ediyordu değil mi? İkamet etmek çok iddialı bir kelime. Her hafta beni görmeye geliyordu diyebiliriz. Yani Bordeaux'un bir köşesinde yaşıyordu, evet. Doktor park alanına varmıştı. Araba anahtarını çıkardı. Mesaj açıktı. Anais de daha fazla oyalanmak istemiyordu. Başkomiser yine de peşinden ayrılmadı. Size hiç geçmişinden söz etti mi ya da kökeninden? Bir dispanser doktoru ile Drouy gibi müptela arasındaki ilişkiyi pek bilmiyorsunuz anlaşılan. Sadece günaydın, iyi akşamlar, hepsi bu kadar. Bir sağlık çizelgesi çıkarıyor, reçete yazıyordum ve adam gidiyordu. Ben bir psikiyatr değilim. Peki MPM'de bir psikiyatr var mıydı? Sanmıyorum, hayır. Philip yardım istemiyordu, sokaklar onun seçimiydi. Uyuşturucu dışında başka sağlık sorunları var mıydı? Birkaç yıl önce hepatit C'ye yakalanmıştı. Hiçbir tedavi görmüyor, hiç rejim uygulamıyordu. Tam bir intihar. Eroine nasıl başladığını biliyor musunuz? Klasik bir başlangıç sanırım. Esrar, rave partileri, ecstasy. Pazar sabahı ecstasy'nin neden olduğu kötü inişlere engel olmak için eroine başlanır ve pazartesi bir bağımlı olarak uyanılır. Hep aynı karmaşa. Doktor siyah bir Mercedes'in yanında durdu. İlk kez bezgin ve yorgun gibiydi. Birkaç saniye boyunca gardını indirdi. Elinde anahtarlarıyla arabasının önünde hareketsiz durdu. Sonra yeniden eski haline döndü. Uzaktan kumandaya basıp arabanın kapı kilidini açtı. Bu sorularınızın sebebi ne? Anlamıyorum. Eğer Philip aşırı dozdan öldüyse bu soruşturma neden? Duru aşırı dozdan öldü ama bu bir cinayet. Ona öldürücü dozda eroin enjekte edilmiş. Saf eroin. Sonra da kafasına ta omuzlarına kadar bir boğa kellesi geçirilmiş. Surası pestile çevrilmiş. Tiu arabasının bagajını açmıştı. Yüzük kireç gibi oldu. Anais bu görüntünün tadını çıkarıyordu. Doktorun kendine olan parlak güveni bir anda yerle bir olmuştu. Nasıl yani? Bir seri katil mi? Günümüzde herkesin ağzında bu kelimeler vardı. Sanki işsizlik ile mesleki intihar arasında çok bilinen sosyal bir olgu söz konusuydu. Eğer bir seri katilse yeni başladı. Duru size torbacılarından söz etti mi? Doktor çantasını bagaja koydu ve sert bir şekilde kapattı. Asla. Onu son gördüğünüzde size farklı bir torbacıdan bahsetti mi? Ya da eşsiz kalitede bir eroinden? Hayır, tam tersine uyuşturucuyu bırakmak için hiç olmadığı kadar kararlıydı. Onu daha sonra bir daha hiç görmediniz mi? Başka bir koşulda? Tiyu arabasının kapısını açtı. Hayır. Kontrol edeceğiz dedi başkomiser ellerini cebine sokarak. Ve bunu söylediği için hemen pişmanlık duydu. Polis sözleri, aptalca kelimeler. Doktor bir şüpheli değildi. Bu cümle sadece onu tedirgin etmeye yönelikti. Tüm polisler bu güç gösterisini severdi. Doktor kapıya dayandı. Kaba ve sert görünmek için her şeyi yapıyorsunuz matmazel. Ama yine de benim gözümde sempatik birisiniz. Tüm dünyaya öfke duyan yaramaz bir kız çocuğundan farkınız yok. Tıpkı benim her hafta dispanserde gördüklerim gibi. Anais kollarını göğsünde kavuşturdu. Acıyan bir ses tonundan daha fazla nefret ediyordu. Size bir sır vermek istiyorum dedi adam başkomisere yaklaşarak. Bordo'nun tuzu kuru müşterilerini muayenehanede kabul etmek yerine neden dispanserdeki bu nöbeti kabul ettim biliyor musunuz? Anais ayağını yere vurup dudaklarını sararak kımıldamadan duruyordu. Oğlum 17 yaşında aşırı dozdan öldü. Onun joint kullandığından şüphe bile etmemiştim. Dipnot, joint. Uyuşturucu jargonunda esrar, ot. Bu bir neden olarak sizin için yeterli mi? Hiçbir şeyi telafi edemem. Hiçbir şeyi silip atamam. Ama acı çeken birkaç çocuğa yardımcı olabilirim. Ve bu da bir kazanımdır. Arabasının kapısı kapandı. Anais ağaçların altında kaybolan ve akşamın karanlığına karışan Mercedes'in arkasından baktı. Aklına bir anı geldi. Koloş'un sesi. Polislerle ilgili bir skeç. Evet, biliyorum, aptal gibiyim. Cümle doğrudan ona hitap eden bir öz değişmiş gibi geldi. Ayrım sonu sayfa 93. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Philip Duruy. P-H-I-L-I-P-P-E. D-U-R-U-Y. Silvia Gentile. S-Y-L-V-I-E. G-E-N-T-I-L-L-E. Talens. T-A-L-E-N-C-E. Kamil Peletan. C-A-M-I-L-L-E. P-E-L-L-E-T-A-N. Victoria. V-I-C-T-O-I-R-E. Subutex. S-U-B-U-T-E-X. Jaffar. J-A-F-F-A-R. Wignes. V-I-G-N-E-S. Conant. J-O-N-A-N-T-E. David Tiu. D-A-V-I-D-T-H-I-A-U-X. Leish. L-A-I-G-E. Keyçak. J-A-Y-C-H-A-C. Medok. M-E-D-O-C. Rolling Stones. R-O-L-L-I-N-G S-T-O-N-E-S. Wild Horses. W-I-L-D-H-O-R-S-E-S. Lou Reed. L-O-U-R-E-E-D. Perfect Day. P-E-R-F-E-C-T-D-A-Y. Porsche Cayenne. P-O-R-S-C-H-E. J-A-Y-E-N-N-E. Aston Martin. ASTONMARTIN. Clubhouse. CLUBHOUSE. Ralph Lauren. RALPHLAUREN. Hermes. HERMES. Louis Vuitton. LOUISVUITTON. Caddy. CADDY. Nicholas. NIGOLAS. Green. GREEN. Saint Michel. SAINTMEGHEL. Rave. RAVE. Ecstasy. ECSTASY. Mercedes. MERGEDS. Joint. JOINT. Coluche. JOLUGHE.